Ayrım 13. 10. Bayan Carmody'nin büyüsü. Markette ikinci gece. Son karşılaşma. Uyuma sırası bendeydi. 4 saat baygın gibi uyumuşum. Amanda ikide bir konuştuğumu, birkaç kez de bağırdığımı söyledi. Ama ben düş gördüğümü anımsamıyorum. Uyandığımda öğleyi geçmişti. Çok susamıştım. Sütlerin bir bölümü kesilmişti. Ama bir bölümü hala tazeydi. 1 litre kadar süt içtim. Billy ve Bayan Thurman'la otururken Amanda da yanımıza geldi. Yanında arabasının bagajındaki çifteyi getirmeyi öneren yaşlı adam vardı. Adının Cornell olduğunu anımsadım. Ambrose Cornell. Adam, "Nasılsın oğlum?" diye sordu. "İyiyim." Ama susuzluğum hala geçmemişti. Başım da ağrıyordu. En önemlisi de korkuyordum. Kolumu Billy'nin omzuna atarak bir Cornell'e baktım, bir Amanda'ya. "Ne var?" Amanda, "Bay Cornell, Bayan Carmody denilen o cadaloz konusunda endişeli," dedi. "Ben de öyle." Hattie, "Billy neden benimle biraz dolaşmıyorsun?" diye sordu. Billy, "Dolaşmak istemiyorum," dedi. "Haydi koca Bill," diye gülümsedi. "Biraz dolaş." İstemeye istemeye gitti. "Şimdi, Bayan Carmody sorunu nedir?" diye sordum. "Ortalığı karıştırıyor." Cornell beni yaşlılara özgü o sert bakışlarla süzdü. "Bu işi engellememiz gerekiyor. Hangi yoldan olursa olsun." Amanda da ekledi. "Şimdi kadının yanında 11-12 kişi var. Sanki çılgınca bir ayin bu." Yazar olan bir arkadaşımla yaptığım bir konuşma geldi aklıma. Otis Field'da oturuyor, karısıyla iki çocuğunun geçimini tavuk yetiştirerek ve yılda bir kitap yazarak sağlıyordu. Casus romanları yazarak. Onunla doğaüstü konularla ilgili kitapların çok tutulduğundan söz ediyorduk. Arkadaşım Gold, Garip Hikayeler dergisi 1940'larda yazarlara çok az para verebiliyordu, demişti. 1950'lerde ise dergi battı. Dışarıda horozlar kavgaya hazırlanıyorlarmış gibi ötüyorlardı. Karısı da yumurtaları ışığa tutarak inceliyordu. Gold konuşmasını sürdürdü. Makineler durduğu, teknoloji başarısızlığa uğradığı, bildiğimiz dinler etkili olamadığı zaman insanlar başka şeyler arar. Milyonlarca ter ilacı tenekesinden fışkıran florokarbon ozon tabakasını eritirken gecenin karanlığında dolaşan bir yaşayan ölü bile insana gülünç bir şey gibi gözükür. Biz markete tıkılıp kalalı 24 saat olmuştu. Hiçbir şey de başaramamıştık. Dışarı çıkmayı bir kez denemiş ve can kaybı vermiştik. Bayan Carmody'nin hayranlarının artması şaşılacak bir şey değildi belki. "Gerçekten 12 yandaşı var mı?" diye sordum. Cornell, sadece 8 kişiler," dedi. "Ama kadın hiç susmuyor. Castro'nun 10 saatlik konuşmalarına benziyor bu. Sanki kadın başkalarının konuşmasını engellemeye çalışan bir senato üyesi." 8 kişi fazla sayılmazdı. Bir jüri kurulu bile oluşturamazlardı. Ama Amanda ile Cornell endişelenmekte haklıydılar. Artık marketteki en kalabalık güç onlardı. Özellikle Dan Miller'la Mike Hatlin öldükten sonra. Şu anda marketteki en büyük grubun kadının cehennem kuyuları ve açılan 7 şişeden söz edişini dinlediklerini düşünürken boğulacak gibi oldum. Amanda, "Kadın yine insanların kurban edilmeleri gerektiğinden söz etmeye başladı," diye açıkladı. Bud Brown kadına yaklaşarak, "Marketimde böyle saçma sapan şeyler söylemeni istemiyorum," dedi. Bayan Carmody'nin yanındaki iki adam ona susmasını, burasının özgür bir ülke olduğunu söylediler. Adamlardan biri şu Myron LaFleur denen yaratık. Ama Bud Brown susmadı. O zaman itişip kakıştılar. Cornell ekledi. Brown'un burnu kanadı. Adamlar çok kararlı. Ama birini öldürecek kadar kararlı olamazlar, dedim. Cornell yavaşça, "Sis dağılmazsa ne kadar ileri gidecekleri hiç belli olmaz," diye mırıldandı. "Bunu öğrenmek istediğim de yok. Buradan gitmek niyetindeyim." "Söylemesi kolay," dedim. Ama kafamda bir fikir biçimleniyordu. Olayın anahtarı kokuydu. Dev yaratıklar bize pek ilişememişlerdi. Pembe böcekleri belki de buraya ışık çekmişti. Bildiğimiz böcekleri çektiği gibi. Kızıl gözlü kuşlar da sadece avlarını izlemişlerdi. Ama öbür dev yaratıklar kapıları açmadığımız sürece bize yaklaşmıyordu. Brighton eczanesinde olanların nedeni kapıların açık olmasıydı. Bundan emindim. Norton ve grubuna saldıran şeyler çok büyüktü. Seslerinden anlaşılıyordu bu. Ancak onlar buraya girmemişlerdi. Belki de bu da... Birdenbire Olivia X'le konuşmak istedim. Buna ihtiyacım vardı. Cornell, "Buradan çıkmak istiyorum," dedi. "Burada ölmeye bile razıyım. Bütün yazı markette geçiremem." Amanda birden, "4 kişi canına kıydı," dedi. Ne? Bir an o iki erin cesetlerini bulduklarını sandım. Kornel kısaca, uyku hapları, dedi. Ben ve 2-3 kişi cesetleri depoya taşıdık. Tiz bir kahkaha atmamak için kendimi zor tuttum. Depoda morga dönmüştü. Kornel, sis hafifliyor, dedi. Yola çıkmak istiyorum. Arabana bile erişemezsin, bana inan. İlk sıraya da mı? O arabalar buraya eczaneden daha yakın. Ona yanıt vermedim. O ara yani. Bir saat kadar sonra Oli'yi buldum. Buzdolabına sanki onu ayakta tutmaya çalışıyormuş gibi dayanmıştı ve bira içiyordu. Yüzü ifadesizdi ama galiba Bayan Carmody'yi gözetliyordu. Kadın yorulmak bilmiyordu anlaşılan. Ve Bayan Carmody gerçekten de insanları kurban etme konusunu açmıştı yine. Artık kimse ona sesini kesmesini söyleyemiyordu. Dün kadını susturmaya çalışanların bir bölümü şimdi onun yanındaydı. Ya da onu dinliyorlardı en azından. Geri kalanlar azınlıktaydı. Oli mırıldandı. Yarın sabaha kadar ötekileri de yanına çekecek. Belki başaramaz ama başarırsa kurban olarak kimi seçer dersin? Bud Brown, Bayan Carmody'yi kızdırmıştı. Amanda da öyle. Sonra ağzına vuran adam da vardı. Ve tabii ben. Oli, dedim. Belki altımız marketten kaçabiliriz. Bilmiyorum ne kadar uzaklaşabiliriz ama hiç olmazsa bu delikten kurtuluruz. Nasıl? Ona planımı açıkladım. Çok basitti aslında. Hızla koşarak kendimizi cipe atabilirsek yaratıklar kokumuzu alamazlardı. Hiç olmazsa camlar kapalıyken. Oli, ama ya onları başka bir koku çekiyorsa? Diye sordu. Egzoz kokusu örneğin. O zaman mahvoluruz, diye başımı sağladı. Oli, hareket, dedi. Bir arabanın siste ilerlemesi de dikkatlerini çekebilir David. Sanmıyorum. Av kokusu almadıkça hareketlerle ilgilenmezler. Kaçmamızın bu koku sorununa bağlı olduğuna gerçekten inanıyorum. Ama kesinlikle bilmiyorsun bunu. Hayır, bilmiyorum. Nereye gideceksin? Önce mi? Eve, karımı almaya tabii ki. David, pekala eve bakmaya, kesinlikle emin olmaya. Dışarıdaki yaratıklar her yana yayılmış olabilirler David. Evinin önünde cipten indiğin an seni yakalayabilirler. Öyle bir şey olursa cipi sen kullanırsın. Billy'ye elinden geldiğince göz kulak olmanı istiyorum. Elinden geldiği sürece tabii. Oli birayı bitirdi, şişeyi tekrar buzdolabına bıraktı. Öbür boş şeyler şangırdadı. Amanda'nın tabancasının kabzası cebinden çıkmıştı. Oli gözlerimin içine baktı. Güney'e mi gidelim? Evet, dedim. Senin yerinde olsaydım öyle yapardım. Güney'e doğru in ve sisten kurtulmaya çalış. Elinden geleni yap. Benzin yeter mi? Depo hemen hemen dolu. Buradan uzaklaşmak belki de olanaksızdır artık. Bunu hiç düşündün mü? Düşünmüştüm. Belki de Okbaşı projesiyle ilgili çalışmalar yüzünden bütün bölge başka bir boyuta kaymıştı. Bu kayış, sizin ya da benim bir çorabı tersine çevirmemiz kadar kolay olmuştu belki de. Evet, düşündüm, diye yanıt verdim. Ama ya buradan gideceğiz ya da Bayan Carmody'nin kurban olmak onuru kime vereceğini görmek için bekleyeceğiz. Bugün mü gitmeyi düşünüyordun? Hayır, akşam yaklaştı bile. O yaratıklar gece fazla hareketleniyorlar. Yarın sabah gitmeyi düşünüyordum erkenden. Yanına kimleri alacaksın? Ben, sen, Billy, Hattie Thurman, Amanda Dumfries, Cornell adlı o ihtiyar, Bayan Rappler. Belki Bud Brown'u da alırız. 8 kişi olacağız. Ama Billy birinin kucağına oturabilir. Sıkışırız artık. Oli sözlerimi düşündü. Sonra da pekala, dedi. Bir deneyelim. Tasarını başkalarına açtın mı? Hayır, henüz açmadım. Beni dinlersen bu konuyu sabahın 4'üne kadar kimseye açma. Kapıya en yakın olan kasanın altına yiyecek dolu 2 torba saklarım. Şansımız yardım ederse kimseye görünmeden sıvışırız. Bakışları yine Bayan Carmody'ye doğru kaydı. Planımızı öğrenirse bizi durdurmaya kalkabilir. Öyle mi düşünüyorsun? Oli bir bira daha aldı. Evet, öyle düşünüyorum. Sonraki saatler çok ağır geçti. Karanlık yavaş yavaş sürünür gibi inerken sis yine donuk bir krom rengine büründü. Saat 8:30'da dışarıdaki dünya tümüyle karanlıkta kaybolmuştu. Pembe böcekler geldi. Sonra da kuşa benzer yaratıklar. Vitrinlere doğru pike yaparak pembe böcekleri kaptılar. Karanlıkta bazen bir şey homurdanıyordu. Gece yarısına doğru bir yaratık uzun uzun "Aru!" diye bağırdı. Herkes korku ve merakla karanlıklara doğru döndü. Belki iri bir kek timsah bataklıkta böğre bağırırdı. Olaylar Miller'ın tahmin ettiği gibi gelişti. Sabaha doğru Bayan Carmody 6 yandaş daha kazandı. Kasap McVeigh de onların arasındaydı. Kollarını kavuşturmuş kadına bakıyordu. Bayan Carmody'nin bütün sinirleri gerilmişti sanırım. Uykuya hiç ihtiyaç duymuyor gibiydi. Vaaz veriyor, dehşet verici konuşması uzadıkça uzuyordu. Herhalde doruk noktasına da erişecekti. Çevresindekiler onunla birlikte mırıldanmaya başladılar. Gerçek inançlılar gibi farkına varmadan öne arkaya sallanıyorlar, ışıldayan gözleriyle boş boş bakıyorlardı. Kadının büyüsüne kapılmışlardı. Bayan Carmody'nin konuşması amansızca sürerken onunla ilgilenmeyenler biraz uyumak için mağazanın arka tarafına çekildiler. Saat 3'te Oli'nin çıkış kapısına en yakın olan kasanın altına yiyecek dolu bir torba koyduğunu gördüm. Oli yarım saat sonra ikinci torbayı da onun yanına bıraktı. Bunu benden başka fark eden yok gibiydi. Billy, Amanda ve Bayan Thurman artık rafları boşalmış olan soğut etler bölümünde uyuyorlardı. Onlara katıldım ve rahatsız bir uykuya daldım. Sonra Oli beni sarsarak uyandırdı. Bileğimdeki saate baktım, 4'ü çeyrek geçiyordu. Cornell de Oli'nin yanındaydı. Gözlüğünün gölgelediği gözleri pırıl pırıldı. Oli, "Vakit geldi David," dedi. Heyecandan midem kasılmıştı. Amanda'yı uyandırdım. Amanda ile Stephanie aynı arabaya binerlerse neler olabileceğini düşündüm bir an. Ama sonra bunu hemen unuttum. Bugün her şeyi oluruna bırakmak zorundaydım. Amanda o güzel yeşil gözlerini açarak bana baktı. "Buradan kaçmaya çalışacağız. Gelmek ister misin?" diye sordum. "Neden söz ediyorsun sen?" Planımı anlatacağım sırada durdum ve Bayan Thurman'ı da uyandırdım. Böylece iki kez açıklama yapmak zorunda kalmayacaktım. Planı öğrendikten sonra "Kokuyla ilgili sözlerin sadece bir varsayım, öyle değil mi?" dedi Amanda. "Evet." Hattie Thurman atıldı. "Bu benim için önemli değil." Yüzü bembeyazdı. Uyumuş olmasına rağmen gözlerinin altına mor halkalar belirmişti. "Güneşi tekrar görebilmek için her şeyi yaparım. Her tehlikeyi göze alabilirim." Güneşi tekrar görebilmek için. Hafifçe titredim. Kadın kendi korkularımın merkezine çok yakın bir noktaya parmak basmıştı. Norm'u yük kapısından sürükleyerek götürdüklerini gördüğümden beri kaderimizden kaçamayacağımıza inanmaya başlamıştım. Güneşi ancak sislerin arkasından görebiliyordunuz. Küçük bir gümüş paraya benziyordu. Sanki dünyamızda değil de Venüs gezegenindeydik. Beni bu duruma getiren sadece siste bekleşen o canavar yaratıklar değildi. Çelik çubuğu attığım zaman onların korku hikayeleri yazarı Lovecraft'ın yarattığı ölümsüz yaratıklardan olmadıklarını anlamıştım. Zayıf yanları olan organik yaratıklardı onlar. Ama sis beni kötü etkiliyordu. İnsanın iradesini zayıflatıyor, gücünü emiyordu. Güneşi tekrar görebilmek için. Bayan Thurman haklıydı. Sırf bu bile cehennemden geçmeye değerdi. Kadına gülümsedim. O da hafifçe gülümsedi. Amanda, "Evet," dedi. "Ben de geliyorum." Billy'yi hafifçe sarsarak uyandırdım. Bayan Rappler kısaca, "Ben de sizinleyim," dedi. Et tezgahının önünde toplanmıştık. Sadece Bud Brown yoktu. Bize teşekkür etmiş ama önerimizi geri çevirmişti. "Marketteki yerimi bırakamam," demişti. Sonra da inanılmayacak kadar yumuşak bir sesle eklemişti. "Ama Oli'yi gideceği için suçlamıyorum." Beyaz emaya dolaptan şimdi tatlımsı, kötü bir koku yükseliyordu. Bu bana Cape'de geçirdiğimiz hafta bozulan buzdolabını anımsattı. Belki de McVeigh'i Bayan Carmody'nin grubuna katılmaya çürüyen etlerin kokusu zorladı diye düşündüm. "Kefaret. Şimdi kefaretimizi düşünmeliyiz. Tanrı'nın yasakladığı şeylerle ilgilendiğimiz için bizi kamçılar ve akreplerle cezalandırırlar. Toprağın dudaklarının açıldığını gördük. Karabasanlardan fırlamış iğrenç yaratıkları da. Kaya onları gizleyemeyecek. Kuru ağacın altına sığınamayacaklar. Bunlar nasıl sona erecek? Bütün bunları ne durduracak?" Sevgili dostumuz Myron LaFleur, "Kefaret!" diye bağırdı. Ötekiler de kararsızca fısıldadılar. "Kefaret, kefaret." Bayan Carmody bağırdı. "Bunu gerçekten istediğinizi belirtecek biçimde bağırdığınızı duymalıyım." Boynundaki damarlar kabarmış, kalın iplere benzemişti. Sesi iyice kısılmış ve çatallaşmıştı artık. Ama hala güçlüydü. Kadına bu gücü sisin verdiğini düşündüm. İnsanların zihinlerine uyuşturma gücünü. Ama sis bizim gücümüzü yok etmişti. Bayan Carmody bu olaydan önce antikacı dükkanı dolu bir kentte antikacı dükkanı olan biraz garip yaşlı bir kadındı. Saman doldurulmuş hayvanlarıyla ve koca karı ilaçlarıyla tanınan bir kadın. Bayan Carmody'nin elma ağacının dalıyla su bulabildiği, sihirleri geçirdiği ve çilleri yok eden bir krem yaptığı söyleniyordu. Hatta biri bana cinsel yaşamınız konusunda Bayan Carmody ile konuşabileceğinizi, kadından sır çıkmayacağını da söylemişti. Bir Giosti miydi bu? Yatak odasında sıkıntılar çekenler, kadının ilaçları sayesinde koça dönüşüyordu. Hepsi birden, kefaret! Diye bağırdılar. Bayan Carmody kriz geçiriyormuş gibi bağırdı. Evet, doğru, kefaret! Bu sisi kefaret temizleyecek. Kefaret o iğrenç yaratıkları, o canavarları kaçıracak. Kefaret, gözlerimizin önündeki sisin dağılmasını ve her şeyi olduğu gibi görmemizi sağlayacak. Sesini biraz alçattı. Kutsal kitapta kefaretin ne olduğu yazılı. Nedir bu? Tanrı'nın kafasına ve gözünde günahı temizleyecek tek şey nedir? Kan. Bu sefer bütün vücudum buz kesildi ve ürperdim. Soğuk dalgası enseme yayılırken tüylerim diken diken oldu. Son sözü McVay söylemişti. Babamın yetenekli elini tutarak kente geldiğim günlerde gördüğüm McVay. Çocukluğumdan beri kasaplık yapan McVay. Siparişleri alan, etleri kesen, kanlı önlüklü McVay. Bıçağa çok alışık olan McVay. Tabii satır ve testereye de. Ruhu temizleyecek şeyin vücuttaki yaralardan aktığını herkesten daha iyi bilen McVay. Ötekiler kan diye fısıldadılar. Billy, baba korkuyorum dedi. Elimi sıkıca tutuyordu. Küçük yüzünün rengi uçmuş, hatları gerilmişti. Oli dedim. Neden bu tımarhaneden kaçmıyoruz? Doğru diye yanıt verdi. Hadi gidelim. Dağınık olarak ikinci geçitte ilerlemeye koyulduk. Oli, Amanda, Cornell, Bayan Thurman, Bayan Rappler, Billy ve ben. Beşe çeyrek vardı ve sisin rengi açılmaya başlıyordu. Oli bana, Cornell'a sen yiyecek torbalarını alın diye tembihledi. Pekala. Önce ben gideceğim. Cipin dört kapılı değil mi? Evet öyle. İyi. Ben şoför yerinin kapısını açacağım. Aynı taraftaki arka kapıyı da. Bayan Dunfries, siz Billy'yi taşıyabilir misiniz? Genç kadın oğlumu kucağına aldı. Billy sordu. Çok ağır mıyım? Hayır canım. İyi. Oli konuşmasını sürdürdü. Siz Billy ile öne binersiniz. İyice kenara çekilmeye çalışın. Bayan Thurman da öne, ortaya oturur. David, sen direksiyona geçersin. Geri kalanlar da...
Siz nereye gittiğinizi sanıyorsunuz?
Konuşan Bayan Carmody'ydi. Geçitin ağzında Oli'nin torbaları sakladığı kasanın yanında duruyordu. Sarı pantolon takımı loşlukta ışıldıyordu. Kıvırcık saçları iyice karışmıştı. Bir an onu Frankenstein'in gelini filminde oynayan ünlü Elsa Lanchester'a benzettim. Gözleri ateş saçıyordu. Arkasında 10-15 kişi vardı. Giriş çıkış kapılarının önlerine dikilmişlerdi. Bir araba kazasına tanık olan, bir uçan dairenin indiğini gören ya da bir ağacın köklerini topraktan sökerek yürüyüp gitmesini seyreden insanlara benzer bir görünüşleri vardı. Billy, Amanda'nın kucağında büzülerek yüzünü genç kadının boynuna gömdü. Biz artık çıkıyoruz Bayan Carmody. Oli'nin sesi şaşılacak kadar yumuşaktı. Lütfen yolumuzdan çekilin.
Buradan çıkamazsınız. Ölüm yolu bu. Hala bunu öğrenemediniz mi?
Söze karıştım. Kimse sizi engellemedi. İşinize karışmadı. Biz de aynı hakkı istiyoruz. Bayan Carmody eğildi ve yiyecek torbalarını eliyle koymuş gibi buldu. Daha başından beri neler planladığımızı bildiği anlaşılıyordu. Torbaları Oli'nin koyduğu yerden çekip çıkardı. Bunlardan birinin ağzı açıldı ve konserve kutuları yere yuvarlandı. Kadın öbür torbayı elinden fırlattı. Torba cam şıngırtıları arasında patladı. Sodalar yandaki geçite bakan krom tezgaha fışkırdı. Bayan Carmody, "Bu felaketi sizin gibi insanlar neden oldu?" diye haykırdı. "Tanrı buyruğuna uymayan insanlar, kibirli günahkarlar. Kurbanı onların arasından seçmeliyiz. Kefareti onlardan biri kanla ödemeli." Yandaşları bu sözleri gittikçe yükselen seslerle onayladılar. Bayan Carmody büsbütün cesaretlendi. Kendinden geçmiş gibiydi. Arkasına toplanmış olan insanlara bağırırken ağzından tükürükler saçılıyordu.
İstediğimiz suç şu çocuk. Onu yakalayın, tutun. İstediğimiz bu çocuk.
Gruptakiler ilerlediler. Byron LaFleur en öndeydi. Camlaşmış gözlerinde sevinç vardı. McVeigh onun arkasındaydı. Yüzü ifadesizdi kasabın. Amanda Billy'ye daha da sıkıca sarılarak sendeleye sendeleye geriledi. Oğlum kollarını onun boynuna dolamıştı. Amanda bana dehşetle baktı. "David şimdi ne?" Bayan Carmody bir çığlık attı. "İkisini de yakalayın. Herifin orospusunu da tutun." Karı bir mutluluk simgesi gibiydi. Sapsarı bir büyücü. Çantası hala kolundaydı. Birdenbire sıçramaya başladı. "Çocuğu yakalayın. Orospuyu da. İkisini de tutun. Hepsini de." Bir silah sesi çevrede yankılandı. Herkes dondu. Sanki bir sınıf dolusu yaramaz öğrenciydik. Ve öğretmen birdenbire içeri girerek kapıyı çarpmıştı. Myron LeFleur ile McVeigh oldukları yerde kaldılar. Bizden 10 adım uzaktaydılar. Byron başını çevirip kararsızca kasaba baktı. Ama McVeigh bu bakışa karşılık vermedi. Sanki Myron'ın orada olduğunu farkında bile değildi. Yüzünde son iki gün sık sık gördüğüm o ifade vardı. Çılgınlık sınırını aşmıştı adam. Myron korkudan büyümüş gözlerle Ollie'ye bakarak geriledi. Sonra koşmaya başladı. Köşeyi dönerken bir tenekeye takılıp yere yuvarlandı. Kalktı ve koşarak gözden kayboldu. Ollie tabancayı iki eliyle kavramış tetikte bekliyordu. Bayan Carmody hala geçitin başındaydı. Karaciğer lekeleriyle dolu elini karnına bastırmıştı. Parmaklarının arasından akan kanlar sarı pantolonuna yayılıyordu. Ağzını birkaç kez açıp kapadı. Konuşmaya çabalıyordu. Sonunda bunu başardı. "Hepiniz de dışarıda öleceksiniz," dedi ve ağır ağır yüzü koyun devrildi. Çantası kolundan kayıp düştü. İçindekiler yere saçıldı. Kağıda sarılı silindir biçiminde bir şey bana doğru yuvarlanarak ayağıma çarptı. Düşünmeden eğilip aldım. Bir nane şekeri kutusuydu bu. Şekerlerden yarısı yenmişti. Kutuyu elimden fırlattım. Kadına ait hiçbir şeye dokunmak istemiyordum. Bayan Carmody'nin yandaşları geriliyorlardı. Önderleri ortadan kalkmıştı. Yere yığılmış olan kadından ve yere yayılan kan gölcüğünden gözlerini ayıramıyorlardı. Biri korku ve öfkeyle "Onu öldürdünüz!" diye bağırdı. Bayan Carmody'nin de oğlum için buna benzer bir şey tasarladığını unutmuştu anlaşılan. Ollie hala aynı pozda donmuş duruyordu. Ama artık dudakları titremeye başlamıştı. Ona yavaşça dokundum. "Ollie bırak artık ve teşekkür ederim." Ollie boğuk boğuk "Onu öldürdüm," dedi. "Tanrım, kadını öldürdüm." "Evet," diye karşılık verdim. "İşte bunun için sana teşekkür ettim. Haydi gidelim artık." Yeniden yürümeye başladık. Bayan Carmody'nin yüzünden yiyecek torbalarımız elden gitmişti. Ama bu sayede Billy'yi kucağıma alabildim. Kapıda bir an durdum. Ollie alçak ve sinirli bir sesle "Onu vurmazdım David," diye mırıldandı. "Yani başka yolu olsaydı." "Evet." "Bana inanıyor musun?" "Evet, inanıyorum." "Öyleyse gidelim." Dışarı çıktık.